Ayrım 7. Sayfa 76. Maliye politikası 1. Ünite 5. Enflasyon ve maliye politikası. 1. Aşağıdakilerden hangisi enflasyonun olumsuz özelliklerinden biri değildir? A. Uzun dönemli yatırımların ağırlık kazanması. B. Gelir dağılımının bozulması. C. Spekülatif yatırımların artması. D. Ödemeler dengesini bozması. E. Kaynak dağılımını bozması. Çözüm: yüksek enflasyon fiyat sisteminin işlevini kaybetmesine neden olmakta ve kaynak dağılımında etkinliği bozmaktadır. Enflasyonun yarattığı belirsizlik ortamı nedeniyle de yatırımcılar uzun dönemli yatırımlardan kaçınma eğilimine girerler. Yanıt A'dır. Uzun dönemli yatırımların ağırlık kazanması. 2. Gelişmekte olan ülkelerde nitelikli eleman, sermaye ve ham madde kıtlıkları nedeniyle üretimin düşük olmasına bağlı olarak ortaya çıkan fiyat artışına ne ad verilir? A. Maliyet enflasyonu. B. Yapısal enflasyon. C. Talep enflasyonu. D. Sürünen enflasyon. E. ılımlı enflasyon. Çözüm: enflasyonun nedenlerine ilişkin olarak üzerinde durulması gereken konu, gelişmekte olan ülkelerde yaşanan enflasyondur. Örneğin, sermaye yetersizliği ya da döviz yetersizliği nedeniyle ham madde ya da ara mal ithalatının yapılamaması ve bu nedenle üretim düzeyinin düşük olması nedeniyle fiyat artışları görülebilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin kendine özgü koşulları nedeniyle ortaya çıkan bu enflasyon yapısal enflasyondur. Yanıt B'dir. Sürünen enflasyon. 3. Aşağıdakilerden hangisi enflasyonun nedenlerinden biri değildir? A. Enerji kıtlığı nedeniyle üretim azalması. B. Para arzı artışı. C. Bütçe açığı. D. Piyasada paranın dolanım hızının artması. E. Satın alma gücü artışının üretim artış hızından düşük olması. Çözüm: devletin kamu açıklarının bütçe açığı, finansman yönetimi olarak Merkez Bankası yoluyla para tabanını genişletme politikası, para arzı artışı izlemesi enflasyona yol açar. Ancak devlet para emisyonunu artırmasa dahi özel kesimde paranın dolaşım hızını artırarak para tabanı değişmeden çok daha fazla satın alma gücü yaratılmış olabilir. Enerji kıtlığı nedeniyle üretim azalması da yapısal enflasyona yol açar. Fakat satın alma gücü artışının üretim artış hızından düşük olması enflasyona yol açmaz. Yanıt E'dir. Satın alma gücü artışının üretim artış hızından düşük olması. 4. Aşağıdakilerden hangisi enflasyonun sonuçlarından biri değildir? A. Nispi fiyat yapısının bozulması. B. Kaynak dağılımının bozulması. C. Gelir dağılımının bozulması. D. Faiz oranının düşmesi. E. Reel kamu gelirlerinin azalması. Çözüm. Enflasyonun geliştiği ortamlarda nispi fiyat yapısı bozulur. Kişisel gelir dağılımı, gelirleri fiyat artış hızından daha yavaş artan kişiler aleyhine değişmiş olur. Yüksek enflasyonist dönemlerde kaynak dağılımı bozulur. Reel kamu gelirleri azalır. Yüksek enflasyonist dönemlerde fiyat artışlarının neden olduğu faiz oranlarının yükselmesi olgusu yatırımlar üzerinde caydırıcı etki yapar. Uzun dönemli yatırımlar yerine çoğunlukla kısa dönemli yatırımlar ağırlık kazanır. Yanıt D'dir. Faiz oranının düşmesi. 5. Enflasyonun nedeninin milli gelir paylaşımı çatışması olduğunu savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir? A. Keynes. B. Yeni Keynes. C. Post Keynes. D. Monetarist. E. Klasik. Çözüm. Post Keynesyenler enflasyonu sınıfsal bir çatışmanın sonucu olarak görme eğilimindedir. Buna göre işçilerle kapitalistler arasında milli gelirin bölüşümüne yönelik bir çatışma söz konusudur. Post Keynes'lere göre enflasyonla mücadelede gelirler politikası uygulanmalıdır. Yanıt C'dir. Post Keynes. 6. Bir ekonomide enflasyonla mücadelede kullanılabilecek mali araçlar birleşimi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A. Kamu harcamalarını azaltılması ve vergi gelirlerinin arttırılması. B. Kamu harcamalarının sabit tutulması ve vergi gelirlerinin artırılması. C. Kamu harcamalarının ve vergi gelirlerinin artırılması. D. Kamu harcamalarının ve vergi gelirlerinin azaltılması. E. Kamu harcamalarının artırılıp vergi gelirlerinin sabit tutulması. Çözüm. Enflasyonla mücadelede kullanılabilecek mali araçlar bileşimi şöyledir. Kamu harcamalarının azaltılması ve vergi gelirlerinin artırılması. Daraltıcı maliye politikası. Yanıt A'dır. Kamu harcamalarını azaltılması ve vergi gelirlerinin arttırılması. 7. Artan oranlı gelir vergisinin enflasyonla mücadelede ve gelir dağılımında adaletin sağlanması açısından yararlı bir araç olmasına karşın ekonomik etkinliği olumsuz etkileyebileceği görüşünün altında yatan sebep aşağıdakilerden hangisidir? A. Uygulamadaki hatalar. B. Vergiden kaçınmanın yüksek olması. C. Tüm gelirleri yeterince kapsamaması. D. Marjinal oranın yüksek olması. E. Ortalama oranın yüksek olması. Çözüm. Yüksek marjinal vergi oranları en çok yüksek gelir sahiplerini etkiler ve bu kesimlerin tasarruf ve yatırım yapma eğilimini azaltabilir. Bu durumda sermaye birikimi ve büyüme olumsuz etkilenecektir. Bu şekilde ekonomik etkinliği olumsuz etkileyebilir. Yanıt D'dir. Marjinal oranın yüksek olması. 8. Üretim faktörü kullanılmadığı için doğrudan gelir yaratmayan kamu harcaması türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Gerçek harcama. B. Yatırım harcaması. C. Cari harcama. D. Genel harcama. E. Transfer harcaması. Çözüm. Üretim faktörü kullanılmadığı için doğrudan gelir yaratmayan kamu harcaması türü transfer harcamasıdır. Transfer harcamaları sosyal transferler ve ekonomik transferler olarak iki grupta incelenmektedir. Sosyal transferler çoğunlukla gelir dağılımını düzeltmeye yönelik ve üretim faktörü karşılığı olmayan ödemelerdir. Transfer harcamalarının ikinci grubunu özel kesime mali yardım şeklinde yapılan ekonomik transferler oluşturmaktadır. Yanıt E'dir. Transfer harcaması. 9. Aşağıdakilerden hangisi enflasyonla mücadelede beklenen sonucu yaratmaz? A. Uzun vadeli borçlanılması. B. Kişilerin tüketim harcamalarını kısarak tahvil satın almak. C. Merkez Bankası'ndan borçlanılması. D. Kişilerin tahvilleri uzun süre ellerinde tutmaları. E. Tahvillerin kişi ve kurumlara satılması. Çözüm. Kamu kesimi borçlanmasına temel oluşturan devlet tahvillerinin hem doğrudan hazine bonoları hem de kitler gibi diğer kamu kuruluşlarını hazinenin kefaleti altında ihraç ettiği tahvilleri ilk aşamada Merkez Bankası'na satarak karşılığında nakit sağlar. Böylece ekonomide gelir akımına ilave bir satın alma gücü girmiş olduğundan tam istihdam varsayımı altında enflasyonist baskı ortaya çıkar. Merkez Bankası söz konusu tahvilleri portföyünde tuttuğu sürece ekonomide enflasyonist baskı sürmektedir. Bu istenilen bir sonuç değildir. Yanıt C'dir. Merkez Bankası'ndan borçlanılması. 10. Aşağıdakilerden hangisi finansal kırılganlık olgusunu açıklar? A. Kamu açığı ile cari açığın bir arada görülmesi. B. Finansal sistemin krize ne kadar açık olduğunun ölçüsü. C. Kamu gelir ve giderlerinin idareler arasında paylaşımı. D. Kamu kesimi dengesinin korunması. E. Dış ödeme dengesinin korunması. Çözüm. Finansal kırılganlık bir finansal sistemin krize ne kadar açık olduğunun ölçüsüdür. Kısa dönemli sermaye akışı gelişmekte olan ülkelerde ilave harcama akımı sağladığı için başlangıçta olumlu karşılanmaktadır. Ancak dış kaynak girişine bağlı ekonomik büyümenin bedeli genelde artan finansal kırılganlıktır. Finansal kırılganlığın sürdürülemez noktaya ulaştığı algısı yaygınlaşınca ülke dışına ani bir sermaye çıkışı olmakta ve ekonomik kriz çıkmaktadır. Yanıt B'dir. Finansal sistemin krize ne kadar açık olduğunun ölçüsü. 11. Aşağıdakilerden hangisi artan fiyatlar yüzünden firmaların ürettikleri ya da sattıkları malların fiyatlarını katalog, ilan, reklam gibi çeşitli ortamlarda değiştirmeleri nedeniyle ortaya çıkan bir maliyeti ifade eder. A. Batık maliyetler. B. Marjinal maliyetler. C. Menü maliyetleri. D. Ortalama maliyetler. E. Sabit maliyetler. Çözüm. Firmalar ürettikleri ya da sattıkları malların fiyatlarını katalog, ilan, reklam gibi çeşitli ortamlarda ilan etmektedir. Enflasyon nedeniyle firmaların karşı karşıya kalabilecekleri bir diğer maliyet, artan maliyetler yüzünden bu bilgilerin güncellemenin gereğinden doğmaktadır. Bu maliyete menü maliyetleri denilmektedir. Yanıt C'dir. Menü maliyetleri. 12. Toplam talebin artması sonucu olarak fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artışa ne ad verilir? A. Arz enflasyonu. B. Talep enflasyonu. C. Faiz enflasyonu. D. Maliyet enflasyonu. E. Ücret enflasyonu. Çözüm. Talep enflasyonu, toplam talebin artması sonucu olarak fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artıştır. Yanıt B'dir. Talep enflasyonu. 13. Enflasyonist dönemlerde vergilerin tarih ve tahsili arasındaki sürenin uzaması nedeniyle vergi gelirlerinin reel değerinin azalması durumuna ne ad verilir? A. Pareto etkisi. B. Wagner etkisi. C. Tanzi etkisi. D. Talbot etkisi. E. Keynes etkisi. Çözüm. Tanzi etkisi, enflasyonist dönemlerde vergilerin tarih ve tahsili arasındaki sürenin uzaması nedeniyle vergi gelirlerinin reel değerinin azalması durumudur. Yanıt C'dir. Tanzi etkisi. 14. Enflasyonun fiyat sisteminin işlevini kaybetmesine neden olması aşağıdakilerden hangisine yol açar? A. Kaynak dağılımının bozulması. B. Gelir dağılımının bozulması. C. Ekonomideki likiditenin azalması. D. Yatırımların azalması. E. Toplam talebin azalması. Çözüm. Enflasyonun fiyat sisteminin işlevini kaybetmesine neden olması kaynak dağılımının bozulmasına yol açar. Yanıt A'dır. Kaynak dağılımının bozulması. 15. Üretim maliyetlerinin artması sonucu olarak fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artışa ne ad verilir? A. Arz enflasyonu. B. Talep enflasyonu. C. Faiz enflasyonu. D. Maliyet enflasyonu. E. Ücret enflasyonu. Çözüm. Maliyet enflasyonu, üretim maliyetlerinin artması sonucu olarak fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artıştır. Yanıt D'dir. Maliyet enflasyonu. 16. Gelişmekte olan ülkelerde yaşanan enflasyon türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Arz enflasyonu. B. Talep enflasyonu. C. Yapısal enflasyon. D. Maliyet enflasyonu. E. Ücret enflasyonu. Çözüm. Yapısal enflasyon, döviz yetersizliği, sermaye yetersizliği, nitelikli eleman kıtlığı ve ana mal kıtlığı gibi nedenlerle gelişmekte olan ülkelerde görülen enflasyon türüdür. Yanıt C'dir. Yapısal enflasyon. 17. Toplumsal adalet ilkelerine en uygun vergi aşağıdakilerden hangisidir? A. Gider vergileri. B. Harcama vergileri. C. Servet vergileri. D. Çevre vergileri. E. Gelir vergisi. Çözüm: artan oranlı olarak uygulanan gelir vergisi, gelir dilimi yükseldikçe daha yüksek vergilendirmeyi mümkün kıldığından toplumsal adalet ilkelerine en uygun vergidir. Yanıt E'dir. Gelir vergisi. 18. Aşağıdakilerden hangisi enflasyonun nedenleri arasında yer almaz? A. Tüketimin artması. B. Enerji maliyetlerinin artması. C. Ücretlerin artması. D. Toplam arzın azalması. E. Toplam talebin azalması. Çözüm: toplam talebin azalması enflasyona yol açmaz. Enflasyon iki şekilde gerçekleşebilir: toplam talebin toplam arzı aşması, üretim maliyetlerinin artması. Yanıt E'dir. Toplam talebin azalması. 19. Enflasyonun nedeninin milli gelir paylaşımında işçiler ile kapitalistlerin çatışması olduğunu savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir? A. Arz yanlı görüş. B. Monetarist görüş. C. Post Keynesyen görüş. D. Klasik görüş. E. Radikal görüş. Çözüm: post Keynesyen görüşe göre enflasyonun nedeni sınıfsal çatışmadır. Yanıt C'dir. Post Keynesyen görüş. 20. Enflasyonun nedeninin toplam talebin toplam arzdan fazla olması olarak gören iktisadi akım aşağıdakilerden hangisidir? A. Arz yanlı görüş. B. Monetarist görüş. C. Post Keynesyen görüş. D. Keynesyen görüş. E. Radikal görüş. Çözüm: Keynesyenlere göre enflasyonun yegane sebebi toplam talebin toplam arzdan fazla olmasıdır. Yanıt D'dir. Keynesyen görüş. 21. Enflasyonun olumsuz etkilerinin vergi oranlarının düşülerek azaltılabileceğini savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir? A. Arz yanlı görüş. B. Monetarist görüş. C. Post Keynesyen görüş. D. Klasik görüş. E. Radikal görüş. Çözüm: arz yanlı görüş, azalan vergilerin yatırımları dolayısıyla arzı arttırarak fazla talebin törpüleneceğini ve böylece enflasyonun olumsuz etkilerinin azaltılabileceğini savunur. Yanıt A'dır. Arz yanlı görüş. 22. Enflasyonla mücadelede uzun dönemli olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır? A. Vergi oranlarının artırılması. B. Para arzının artırılması. C. Faiz oranlarının artırılması. D. Kamu harcamalarının artırılması. E. Toplam arzın artırılması. Çözüm. Enflasyonla mücadelede kısa dönemde talep kısılır. Uzun dönemde ise toplam arzın artırılması gereklidir. Yanıt E'dir. Toplam arzın artırılması. 23. Devletin para basması sonucunda kişilerin ellerinde tuttukları paranın değerinin azalması sonucunda kişilerin reel balanslarını korumak için tüketimlerini azaltmalarını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Tanzih etkisi. B. Menü maliyeti. C. Ücret fiyat spirali. D. Enflasyon vergisi. E. Talep enflasyonu. Çözüm. Enflasyon vergisi, devletin para basması sonucunda kişilerin ellerinde tuttukları paranın değerinin azalması sonucunda kişilerin reel balanslarını korumak için tüketimlerini azaltmalarıdır. Yanıt D'dir. Enflasyon vergisi. 24. Bir ekonomide dolaşımda olan nakit parayla banka mevduatları toplamına ne ad verilir? A. Para arzı. B. Toplam arz. C. Parasal taban. D. Para yanılsaması. E. Para esnekliği. Çözüm. Parasal taban eşittir dolaşımdaki para artı banka mevduatları. Yanıt C'dir. Parasal taban. 25. Bir ekonomide belirli bir süre içerisinde fiyatlar genel düzeyinin sürekli artmasına ne ad verilir? A. Enflasyon. B. Deflasyon. C. Stagflasyon. D. Resesyon. E. Durasyon. Çözüm. Enflasyon, fiyatlar genel düzeyinin sürekli artmasıdır. Yanıt A'dır. Enflasyon. 26. Ücretlerin artması sonucu fiyatlar genel düzeyinde ortaya çıkan sürekli artışa ne ad verilir? A. Arz enflasyonu. B. Talep enflasyonu. C. Faiz enflasyonu. D. Maliyet enflasyonu. E. Ücret enflasyonu. Çözüm. Maliyet enflasyonu, üretim maliyetlerinin artması sonucu olarak fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artıştır. Yanıt D'dir. Maliyet enflasyonu. 27. Fiyat artışlarının ücret artışlarına, ücret artışının da fiyat artışına neden olarak ortaya çıkan enflasyon kavramı aşağıdakilerden hangisidir? A. Tanzih etkisi. B. Menü maliyeti. C. Ücret fiyat spirali. D. Enflasyon vergisi. E. Talep enflasyonu. Çözüm. ücret ya da fiyatlardaki artışın diğerini de uyararak enflasyona neden olmasına ücret fiyat spirali denir. Yanıt C'dir. Ücret fiyat spirali. 28. Aşağıdakilerden hangisi enflasyonun nedenlerinden biri olamaz? A. Tüketimin artması. B. Enerji maliyetlerinin artması. C. Para arzının artması. D. Toplam talebin azalması. E. Toplam arzın azalması. Çözüm. Toplam talebin artması enflasyona yol açarken azalması enflasyona yol açmaz. Yanıt D'dir. Toplam talebin azalması. 29. Toplam talebin artması sonucu olarak fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artışa ne ad verilir? A. Maliyet enflasyonu. B. Talep enflasyonu. C. Yapısal enflasyon. D. Arz enflasyonu. E. İthal edilen enflasyon. Çözüm. Toplam talebin artması talep enflasyonuna yol açar. Yanıt B'dir. Talep enflasyonu. 30. Enerji maliyetlerinin artışına bağlı olarak ortaya çıkan enflasyon türü aşağıdakilerden hangisidir? A. İthal edilen enflasyon. B. Talep enflasyonu. C. Maliyet enflasyonu. D. Yapısal enflasyon. E. Arz enflasyonu. Çözüm. Enerji maliyetlerinin artışı üretim maliyetlerini artırarak maliyet enflasyonuna yol açar. Yanıt C'dir. Maliyet enflasyonu. 31. Fiyatların bir şekilde artmış olması ücret artışı taleplerini de beraberinde getirecek. Artan ücretler üretiminin daha maliyetli olmasına neden olarak fiyatların daha da artması sonucunu doğuracaktır. Ücret ve fiyatların bu şekilde birbirini beslemesine ne ad verilir? A. Ücret fiyat spirali. B. Pigou etkisi. C. Tanzih etkisi. D. Dışlama etkisi. E. Likidite tuzağı. Çözüm. Ücret ya da fiyatlardaki artışın diğerini de uyararak enflasyona neden olmasına ücret fiyat spirali denir. Yanıt A'dır. Ücret fiyat spirali. 32. Aşağıdaki kavramlardan hangisi az gelişmiş bir ülkede yaşanan enflasyon sorununu açıklamak için geliştirilmiştir? A. Kronik enflasyon. B. Yapısal enflasyon. C. Ilımlı enflasyon. D. Talep enflasyonu. E. Maliyet enflasyonu. Çözüm. Az gelişmiş ülkelerde yapısal enflasyon görülür. Yanıt B'dir. Yapısal enflasyon. 33. Aşağıdakilerden hangisi enflasyonun olumsuz etkilerinden biri değildir? A. Satın alma gücünü azaltır. B. Gelir dağılımında etkinliği bozar. C. Fiyat sistemi işlevini kaybeder. D. Kaynak dağılımında etkinliği bozar. E. İstihdam artışını tetikler. Çözüm. Enflasyonun istihdam artışını tetiklemesi olumlu etkisidir. Yanıt E'dir. İstihdam artışını tetikler. 34. Devletin para basması sonucunda kişilerin elinde tuttukları paranın değerinin azalması sonucunu, kişilerin reel balanslarını korumak için tüketimlerini azaltmalarına ne ad verilir? A. Enflasyon vergisi. B. Tanzih etkisi. C. Menü maliyetleri. D. Pigou etkisi. E. Dışlama etkisi. Çözüm. Enflasyon vergisi, devletin para basması sonucunda kişilerin ellerinde tuttukları paranın değerinin azalması sonucunda kişilerin reel balanslarını korumak için tüketimlerini azaltmalarıdır. Yanıt A'dır. Enflasyon vergisi. 35. Aşağıdakilerden hangisi tanzih etkisini ifade etmektedir? A. Fiyat sisteminin işlevini kaybederek kaynak dağılımında etkinliğin bozulması. B. Enflasyonist dönemlerde vergilerin tarh ve tahsili arasındaki sürenin uzaması nedeniyle vergi gelirlerinin reel değerinin azalması. C. Yüksek fiyat artışı sebebiyle elde tutulan paranın gerçek değerinin azalması. D. Enflasyonist dönemlerde firmaların katalog gibi fiyatların duyurulduğu ortamları yenilemek zorunda kalarak yüksek maliyetlere katlanmaları. E. Kamu harcamaları artışının fon talebini artırarak yatırımları azaltması. Çözüm. Tanzih etkisi, enflasyonist dönemlerde vergilerin tarh ve tahsili arasındaki sürenin uzaması nedeniyle vergi gelirlerinin reel değerinin azalmasıdır. Yanıt B'dir. Enflasyonist dönemlerde vergilerin tarh ve tahsili arasındaki sürenin uzaması nedeniyle vergi gelirlerinin reel değerinin azalması. 36. İşçilerin reel ücretlerini düşürerek yatırımları daha karlı hale getireceği düşünülen ve makul görülen enflasyon oranı aşağıdakilerden hangisidir? A. %1 ila 2. B. %2 ila 3. C. %3 ila 4. D. %4 ila 5. E. %5 ila 6. Çözüm. İşçilerin reel ücretlerini düşürerek yatırımları daha karlı hale getireceği düşünülen ve makul görülen enflasyon oranı %2 ila 3'tür. Yanıt B'dir. %2 ila 3. 37. Aşağıdaki durumlardan hangisi maliyet enflasyonuna yol açabilir? A. Para arzının artması. B. Petrol fiyatlarının düşmesi. C. Tüketim eğiliminin artması. D. Yatırımların artması. E. Ücretlerin artması. Çözüm. Maliyet enflasyonuna üretim girdisi olan ücretlerin artması yol açar. Yanıt E'dir. Ücretlerin artması. 38. Enflasyonu parasal tabanın hızla büyümesine bağlayan ve enflasyonla mücadele için sıkı para politikası uygulaması gerektiğini savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir? A. Arz yanlı ekonomistler. B. Post Keynesler. C. Monetaristler. D. Keynesyenler. E. Klasikler. Çözüm: Monetaristler enflasyonu parasal tabanın hızla büyümesine bağlayıp enflasyonla mücadele için sıkı para politikası uygulanması gerektiğini savunur. Yanıt C'dir. Monetaristler. 39. Aşağıdakilerden hangisi vergi oranlarının azaltılmasının üretimi ve yatırımı teşvik ederek toplam arzı artıracağını ve arz artışıyla beraber toplam talep fazlasını ortadan kaldırarak enflasyonla mücadele edileceğini ortaya koymuştur? A. Monetaristler. B. Arz yanlı ekonomistler. C. Post Keynesyenler. D. Keynesyenler. E. Neoklasikler. Çözüm: Arz yanlı ekonomistler vergi oranlarının azaltılarak üretimin teşvik edilmesini savunmuşlardır. Yanıt B'dir. Arz yanlı ekonomistler. 40. Enflasyonun her zaman her yerde parasal olgu olduğu kabul edilirse aşağıdaki politikalardan hangisinin uygulanması doğru olacaktır? A. Ücret ve fiyat kontrolleri. B. Para arzının artırılması. C. Kamu harcamalarının artırılması. D. Sıkı para politikaları. E. Vergilerin artırılması. Çözüm: Monetaristlere göre enflasyon her zaman ve her yerde parasal bir olgudur ve enflasyonla mücadele için sıkı para politikası uygulanması gereklidir. Yanıt D'dir. Sıkı para politikaları. 41. Aşağıdaki görüşlerden hangisi enflasyonun toplam talebin toplam arzdan fazla olmasına bağlı olarak ortaya çıktığını ve enflasyonla mücadele için toplam talebin maliye politikası araçlarıyla azaltılması gerektiğini savunur? A. Klasikler. B. Monetaristler. C. Keynesyenler. D. Arz yanlı ekonomistler. E. Post Keynesyenler. Cevap C. Keynesyenler. 42. Enflasyonla mücadelede maliye politikası çerçevesinde aşağıdaki önlemlerden hangisi alınabilir? A. Ücret ve fiyat kontrolleri. B. Para arzının azaltılması. C. Vergi oranlarının indirilmesi. D. Bütçe fazlası verilmesi. E. Faizlerin düşürülmesi. Cevap D. Bütçe fazlası verilmesi. 43. Enflasyonla mücadele için genel ilke olarak kamu harcamaları nasıl değiştirilir? A. Değiştirilmemelidir. B. Kısa vadeli harcamalar artırılmalıdır. C. Artırılmalıdır. D. Uzun vadeli harcamalar artırılmalıdır. E. Azaltılmalıdır. Cevap E. Azaltılmalıdır. 44. Aşağıdakilerden hangisi şiddetli enflasyonun sonuçlarından biri değildir? A. tüketimin ertelenmesi ve ekonomideki nispi fiyat yapısının bozulması, C. gelir dağılımının bozulması, D. tanzih etkisinin ortaya çıkması, E. faiz oranlarının yükselmesi. Cevap A. tüketimin ertelenmesi. 45. Enflasyonla mücadele etmek için kamu harcamalarının kısılması gerektiğinde genellikle aşağıdaki harcama türlerinden hangisi daha fazla etkilenmektedir? A. transfer harcamaları, B. savunma harcamaları, C. dar ve sabit gelirli kesimlere yönelik harcamalar, D. kamu yatırım harcamaları, E. personel harcamaları. Cevap D. kamu yatırım harcamaları. 46. Enflasyonist dönemde kamu cari harcamaları içinde önemli bir payı olan personel harcamalarında kısıntıya gidilmesinin zor olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. milli gelir büyüme hızını yavaşlatması, B. kamu hizmetlerinin kalitesinin marjinal tüketim eğilimini düşürmesi, E. kalkınma hızını yavaşlatması. Cevap C. toplumsal adalet açısından sabit gelirlilerin satın alma gücünün korunması gerekliliği. 47. Aşağıdakilerden hangisi transfer harcamalarına örnek olarak gösterilebilir? A. eğitim harcamaları, B. sağlık harcamaları, C. personel harcamaları, D. emekli aylıkları, E. maaş ve ücretler. Cevap D. emekli aylıkları. 48. Aşağıdakilerden hangisi transfer harcamalarıyla ilgili yanlış bir ifadedir? A. transfer harcamaları, mal ve hizmet alımına yönelik harcamaların aksine karşılıksız nitelikte harcamalardır. B. transfer harcamalarından yararlananların marjinal tüketim eğilimlerinin yüksek olduğu düşünülürse, enflasyonla mücadelede etkili araçtır. C. bu harcamalar toplumun ekonomik olarak en zayıf kesimlerine yapıldığından, enflasyonist dönemde kısılması toplumsal adalet açısından doğru değildir. D. bu harcamaların bir kısmı işletmelere üretimi teşvik etmek için verildiğinden kısılması toplam arzı azaltarak enflasyonu olumsuz etkiler. E. mal ve hizmet alımına yönelik kamu harcamaları çarpanıyla kıyaslandığında transfer harcamaları çarpanı daha etkilidir. Cevap E. mal ve hizmet alımına yönelik kamu harcamaları çarpanıyla kıyaslandığında transfer harcamaları çarpanı daha etkilidir. 49. Anti-enflasyonist politika olarak transfer harcamalarının kullanılmasının zor olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. dar ve sabit gelirli gruplara yönelik ödemelerin kısılmasının politik olarak güç olması, B. enflasyonist dönemlerde transfer harcamalarının yapılmaması, C. enflasyonist dönemlerde transfer harcamalarına ihtiyaç olmaması, D. transfer harcamalarını elde eden kesimlerin marjinal tüketim eğilimlerinin küçük olması, E. transfer harcamalarının kısılmasının yatırımları azaltması. Cevap A. Dar ve sabit gelirli gruplara yönelik ödemelerin kısılmasının politik olarak güç olması. 50. 1. Kamu harcamalarının kısılması. 2. Vergilerin artırılması. 3. Kamu borçlarının kısılması. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri enflasyonist dönemde kullanılabilecek maliye politikası araçlarıdır? A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. 1 ve 2. D. 2 ve 3. E. 1, 2 ve 3. Cevap E. 1, 2 ve 3. 51. Enflasyonla mücadele açısından aşağıdakilerden hangisi uzun dönemli bir önlemdir? A. Vergi oranlarının artırılması. B. Faiz oranlarının artırılması. C. Para arzının artırılması. D. Toplam arzın artırılması. E. Kamu harcamalarının artırılması. Cevap D. Toplam arzın artırılması. 52. Gelir vergisinin enflasyonla mücadelede kullanılacak elverişli bir araç olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Düz oranlı olması. B. Artan oranlı olması. C. Gerileyen oranlı olması. D. Birleşik oranlı olması. E. Basit oranlı olması. Cevap B. Artan oranlı olması. 53. Artan oranlı gelir vergisinin enflasyonla mücadele açısından yararlı olması aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir? A. Artan oranlılığın gelir artışlarını yeterince vergilendirecek düzeyde olması. B. Vergi tabanının yeterince geniş olması. C. Otomatik stabilizatör özelliği göstermesi. D. Gelir vergisinin mümkün olduğunca tüm gelirleri kapsaması. E. Vergi kaçırmanın yaygın olmaması. Cevap C. Otomatik stabilizatör özelliği göstermesi. 54. Enflasyonist dönemlerde vergi tahsilinin gecikmesi ile uğranılan reel satın alma gücü kaybına ne ad verilir? A. Faiz etkisi. B. Pigou etkisi. C. Tanzi etkisi. D. Maliyet enflasyonu. E. Enflasyon etkisi. Cevap C. Tanzi etkisi. 55. 1. Gelir vergisi. 2. Servet vergisi. 3. Dolaylı vergiler. Yukarıda verilen vergi türlerinin enflasyonla mücadele gücü en yüksek olandan en zayıf olana doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? A. 1 2 3 B. 2 3 1 C. 3 1 2 de 3 2 1 e 1 3 2. Cevap C. 3 1 2. 56. 1. Dolaylı vergiler enflasyonla mücadele açısından son derece etkin vergilerdir. 2. Dolaylı vergiler toplam talebi azaltmak açısından çok yararlı olsalar da adil olmadıkları için eleştirilmektedir. 3. Gelirinin tamamını tüketime harcayan bir kişiye oranla gelirinin çok daha azını tüketime harcayan birisi devlete daha çok dolaylı vergi ödeyecektir. Yukarıdaki dolaylı vergilere ilişkin verilen bilgilerden hangisi veya hangileri yanlıştır? A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 1 ve 2. E. 1 ve 3. Cevap C. Yalnız 3. 57. Aşağıdakilerden hangisi harcama potansiyelinin göstergesidir? A. Tüketim. B. Gelir. C. Borç. D. Servet. E. Yatırım. Cevap D. Servet. 58. Kamu borçlanmasının bütçeye olan maliyetini minimize etmek ve çeşitli makroekonomik hedefleri gerçekleştirmek amacıyla kamu borçlarının miktar ve bileşiminin değiştirilmesine ne ad verilir? A. Borç yönetimi. B. Borcun monetizasyonu. C. Ödeme planı. D. Mali disiplin. E. Borcun parasallaştırılması. Cevap A. Borç yönetimi. 59. Aşağıdaki durumların hangisinde kamu borçlanması en enflasyonist etkiyi yaratır? A. Alınan borçlar atıl fonlardan karşılandığında. B. Hane halkından borçlanıldığında. C. Merkez Bankası'ndan borçlanıldığında. D. Ticari bankalardan borçlanıldığında. E. Kısa vadeli borçlanıldığında. Cevap C. Merkez Bankası'ndan borçlanıldığında. 60. Aşağıdakilerden hangisi kamu borçlanmasıyla ilgili yanlış bir ifadedir? A. Enflasyonist dönemde kısa vadeli borçlanmaya gidilmesi, özel kesimin likiditesinin azaltılarak anti-enflasyonist etki yaratır. B. Devlet Merkez Bankası'ndan borçlanmayı tercih ederse, bu borçlanmanın etkisi tamamen enflasyonist olacaktır. C. Anti-enflasyonist bir politika için devletin aldığı borcu harcamaması gereklidir. D. Ticari bankalar devlete borç verdikleri fonları özel kesime açtığı kredileri azaltarak sağlarsa enflasyonist baskı azalır. E. Hane halkları devlete verdikleri borçları atıl fonlardan karşılıyorsa ve devlet bu fonları harcamıyorsa enflasyonist baskı azalır. Cevap A. Enflasyonist dönemde kısa vadeli borçlanmaya gidilmesi özel kesimin likiditesinin azaltarak anti-enflasyonist etki yaratır. 61. Aşağıdaki durumlardan hangisinde kamu borçlanması enflasyonu önlemede etkin olacaktır? A. Uzun vadeli borçlanıldığında. B. Merkez Bankası'ndan borçlanıldığında. C. Alınan borçlar atıl fonlardan karşılanıldığında. D. Ticari bankalardan borçlanıldığında. E. Kısa vadeli borçlanıldığında. Cevap A. Uzun vadeli borçlanıldığında. 62. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin maliye politikası ve enflasyonla mücadele üzerine etkilerinden biri değildir? A. Küreselleşmeyle birlikte gelişmekte olan ülkelere kısa dönemli sermaye akışı olur. B. Gelişmekte olan ülkelerde faiz oranlarının yüksekliği ve küresel likidite bolluğu kısa vadeli sermayeyi çeker. C. Kısa vadeli sermaye girişi gelişmekte olan ülkelerdeki kriz ortamını yumuşatarak ekonomik istikrara yardımcı olur. D. Gelişmekte olan ülkelere akan kısa dönemli sermaye finansal kırılganlığı artırır. E. Gelişmekte olan ülkelerdeki finansal kırılganlık o ülkelerde bağımsız bir ekonomi politikası izlenmesini zorlaştırır. Cevap C. Kısa vadeli sermaye girişi gelişmekte olan ülkelerdeki kriz ortamını yumuşatarak ekonomik istikrara yardımcı olur. 63. Enflasyonun fiyat sisteminin işlevini kaybetmesine neden olması aşağıdakilerden hangisine yol açar? A. Toplam talebin azalması. B. Kaynak dağılımının bozulması. C. Yatırımların azalması. D. Gelir dağılımının bozulması. E. Ekonomideki likiditenin azalması. Cevap B. Kaynak dağılımının bozulması. 64. Enflasyonun her zaman ve her yerde parasal bir olgu olduğunu ileri süren ekonomik görüş aşağıdakilerden hangisidir? A. Monetarist. B. Keynesçi. C. Arzyanlı. D. Post Keynesyen. E. Rasyonel beklentiler. Cevap A. Monetarist. 65. Aşağıdaki borçlanma türlerinden hangisinin etkisi tamamen enflasyonisttir? A. Kişilerden borçlanmak. B. Firmalardan borçlanmak. C. Ticari firmalardan borçlanmak. D. Merkez Bankası'ndan borçlanmak. E. Dış borçlanma. Cevap D. Merkez Bankası'ndan borçlanmak. 66. Enflasyonu sınıfsal bir çatışmanın sonucu olarak görme eğiliminde olan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A. Klasik. B. post keynesyen. C. Monetarist. D. Neoklasik. E. Arz yanlı. Cevap B. Post keynesyen. 67. Mal ve hizmet alımına yönelik harcamalar arasında kısıntıya gidilmesi en kolay olan kamu harcaması türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Cari harcama. B. Personel harcaması. C. Eğitim harcaması. D. Sağlık harcaması. E. Yatırım harcaması. Cevap E. Yatırım harcaması. 68. Gelişmekte olan ülkelerde nitelikli eleman, sermaye ve ham madde kıtlıkları nedeniyle üretimin düşük olmasına bağlı olarak ortaya çıkan fiyat artışları aşağıdakilerden hangisidir? A. Talep enflasyonu. B. Arz enflasyonu. C. Yapısal enflasyon. D. Maliyetsel enflasyon. E. Ücret fiyat spirali enflasyonu. Cevap C. Yapısal enflasyon. 7. ayrımın sonu. Sayfa 92.